Dördüncü ayrım. Sayfa 55. 26 Aralık. Başımı dertten kurtaramıyorum bir türlü. Dün gece Amoslar'da kendi kendimi rezil ettim. Ben olayı hafife alabilirim ama Eva titizlikle üzerinde duruyor. Benden 12 yaş büyük olan abim Amos varlıklı bir adam. Borsada ufak bir işle hayata atıldı ve 25'ine gelmeden önemli bir yer sahibi oldu. Ailemiz onunla çok onurlanır. O da karşılığında görevlerine bağlı, güvenilir bir evlattır. Önceleri bana karşı koruyucu bir tutum içindeydi. Fakat kısa zamanda benim neyin peşinde olduğumu, amacımın ne olduğunu anlayamadığını itiraf ederek bundan vazgeçti. Radikal partiye katılışıma kırılmış, sonradan ayrıldığıma inandırarak rahatlamıştı. Eva ile evlenişim de onu düş kırıklığına uğratmıştı. Kendi karısı Dolly'nin babası varlıklıydı. Benim de kendisini örnek alarak zengin bir kızla evlenmem için çok üsteledi. Hele kendi önerdiği işi kabul etmeyip Inter-American ajentasındaki bu küçümsenecek işe girmem onu büsbütün düş kırıklığına uğratmıştı. Beni budalalık etmekle suçladı ve bir yıl kadar hiç görüşmedik. Sonra Eva ile barışmamız için bir ortam hazırladılar. Abim her ne kadar benim seçtiğim işi ve kendime göre yollarımı oldukça garip buluyorsa da barışmamızdan bu yana aramız oldukça iyi. Benim yaşayışımı onaylamadığını açıkça söylememek için dikkatli davranıyor güya. Ama her karşılaşmamızda beni sorguya çekiş biçimiyle nedenle üzdüğünü hiç anlayamadı gitti. Genellikle acımasız ve zaman zaman da kaba oluyor bu soruşturmalarında. Nedense kendi ailesinden birinin kendince olanakları içinde yaşamasını kabullenemiyor. Henüz bir haber yok mu? Nasıl idare ediyorsun para durumunu? Yani paraya ihtiyacın var mı? Hiçbir zaman para yardımını kabul etmemişimdir. Mayıs ayından beri işten ayrıldığım için son zamanlarda bu konuda her zamankinden daha çok baskı yapmaya başladı. Birkaç kez adıma yüklü miktarda çekler gönderdi. Hepsini anında geri gönderdim. Son kez çekini geri gönderdiğimde doğrusu ben olsam alırdım. Bu denli gururlu ve inatçı olmamasın. Yok yok abi Amos bunu yapmaz deme. Bir gün bana para vermeyi dene de gör. Bir ay kadar önce bir gün onlara gittiğimizde üzerime attığı bir takım giysilerini almayı reddettiğimde öyle bir sahne yarattı ki Eva sonunda yalvarıcısına kulağıma al şunları Joseph al da bitsin bu diye fısıldadı ve boyun eğdim. Abim bizi sık sık yemeğe çağırır. Sanırım pek gıda alamadığımızı düşünüyor. Dolly hoş bir kadın. Hala incecik, göğüsleri iri ama dik ve dolgun. Çekici bir görünüşü, ensesini açıkta bırakacak biçimde tepeye topladığı siyah saçları var. Güzel bir boynu var. Her zaman hayranlık duymuşumdur ince, uzun boynuna. 16 yaşındaki yeğenim Ethan'ın annesinden aldığı özelliklerinden biri de budur. Kadınsı özelliklerin başta gelenlerinden bence Peygamber İsa'nın şu sözlerin mırıldanışını çok iyi anlayabiliyorum. Cennetin kızları çok kibirli oldukları için ve uzun boyunları öne doğru, gözleri anlamlı, yürüyüşleri cilvelidir. Bu yüzden Tanrı onların başlarına kılıcıyla vuracak ve mahrem yerlerini keşfedecektir. Farklı bir anlayışla da olsa aynı bağlantının kafamızda yer etmiş olması beni şaşkınlığa düşürüyor. Kuşkusuz öne doğru uzanmış boyunlar ve o eski deyişlerin ince bağlantısıdır hayalimde kadını belirleyen. Burada paralellik son buluyor. Çünkü bu ikilem yönünden kim bağlamış olmadığım gibi bunu fark etmekte bir tat, bir mutluluk bulmuşumdur. Yeğenimle hiç geçinemeyiz. Aramızda uzun süren bir düşmanlık vardır. Bizim ailemiz varlıklı değildi. Ama sık sık nedenli mücadeleler geçirdiğini, küçük bir çocukken kılıksızlığını ve babamın ona çok az harçlık verebildiğini anlatır durur. Ve Dolly ile abim Etta'yı yoksulluğun, kötülüğünden çok önemsiz olduğu anlayışı içinde yetiştirdiler. Varlıklı bir ailenin kızı olarak onun sıkıntılı, kötü döşenmiş evlerde hizmetçisiz, uşaksız, kötü giyimli ve borç para alacak kadar az onurlu kişilerle arasında dağlar kadar fark olduğunu hissetmesi için böyle yetiştirildi. Etta annesinin ailesini üstün tutar. Onlara daha yakındır. Kuzenlerin otomobilleri, yazlık evleri vardır. Ben bu durumda onun için hiç önem taşımıyorum. Düşmanlığımıza rağmen son zamanlara kadar onu etkilemeye çalıştım. Doğum günlerinde ona kitaplar, plak albümleri gönderiyordum. Onun üzerinde çok az etkim olabileceğini biliyordum gerçekte. 12 yaşında Etta'yı çeşitli konularda uyarmak, yetiştirmek amacını ön plana alarak Fransızca derslerine başladım onunla. Babası hiç kuşkusuz kızın eksiksiz yetişmesini istiyordu. Pek başarılı olamadım. Görev heyecanı daha Etta'nın güvenini kazanmadan beni ele verdi. Annesine ona kötü şeyler öğrettiğimi söyledi. Ve ben Dolly'ye kızını kurtarmaya çalıştığımı nasıl anlatabilirdim? Aşağılayıcı olurdu bu. Etta derslerden nefret ediyordu. Daha doğrusu benden nefret ediyordu. Eğer ben dersleri sürdürmemek için bir neden bulmasaydım o bulacaktı. Etta boş bir kız. Eminim aynanın karşısında saatlerini harcıyordur. Aynı zamanda benimle ilgili benzerlikleri olduğunun da farkında, bundan da eminim. Aile çevresinde sözü edilen belirgin benzerliklerin dışında ortak taraflarımız çoktu. Gözlerimiz, dudak biçimimiz ve hatta kulaklarımız küçük ve sivri biçimiyle tıpatıp aynıydı. Donnie'nin ise bambaşkaydı. Daha basit benzerliklerimiz de vardı ve hiç kuşkusuz o da farkındaydı. Böylelikle aramızdaki düşmanlık her neyse ona daha da acı veriyor olmalıydı. Yemekte başlangıçta pek az katıldığım konuşmalar karne ile erzak almanın zorlukları üzerine sürüp gitti. Dolly ile Amos kahveyi çok severler fakat birer vatansever olarak yakınmalarından söz etmediler. Konuyu ayakkabı ve giyim üzerine yönelttiler. Büyük bir dolu ayakkabı fabrikası adına çalışan Dolly'nin erkek kardeşi Lauren, onları hükümetin deri satışlarını kısıtlama niyetinde olduğu konusunda uyardı. "Dört çift ayakkabıyla bir koskoca yılı geçiremeyiz ya," dedi Dolly. Ama bu hiç de vatanseverlik olmuyordu. Öyle değil mi? Çelişki gözden kaçamayacak kadar açıktı. İnsanların alıştıkları biçimde sürdürmeleri gereken noktaların göz önünde bulundurulması gerekir, dedi Amos. Yaşama düzeyleri ve koşulları. Hükümet bütün bunlar üzerinde durmuyor. Oysa hayırseverler bile iki aileye aynı tutarda yardım yapmaz. Çok büyük güçlükler çıkartırdı bu. Evet, ben bunu demek istemiştim, dedi Dolly. Buna istifçilik denemez. Hayır, dedim. Bana dönerek konuşmuştum. Daha ileride kumaş ve giyim üzerine de akım başlayacak, diye Amos'u doğruladı. Kazanç halinde tüketicinin pazarlaması bu biçimde olur. Tabii Joseph için kaygılanacak bir şey yok. Orada ona bakacak ama biz zavallı siviller. Joseph zaten buna kaygılanmazdı, dedi Eva. Bu onu etkilemezdi. Yılda bir çiftten fazla ayakkabı almaz ki. Dolaştığı yok ki, dedi Etta. Ve annesi ona sert bir bakış fırlattı. Pek dışarı çıkmam gerçekten. Durgun bir yaşantım var, dedim. Ben de sadece bunu demek istemiştim anneciğim. Benim demek istediğim Joseph'in bu olup bitenlere pek aldırmadığıdır, diye Eva çabuk çabuk konuşarak devam etti. Önüne ne yemek konduğuna da pek aldırmaz. Hepsi yemek değil mi işte? Evde yemek pişirdiğim zamanlar onu memnun etmek konusunda hiç güçlük çıkarmazdı. Ne büyük bir şans. Amos çok zor beğenir. İkisinin kardeş olduğuna inanamıyor insan. Aynı annenin yetiştirdiği iki kardeş diyemezsin. Her konuda yetiştirilmesi bu denli kolay bir çocuk değildi ama, diye Amos masanın karşı tarafından gülerek söze katıldı. Ne zaman orduya gidiyorsun Joseph, diye Etta sordum. Etta, dedi Amos kızını azarlarcasına. Özür dilerim Joseph amca. Ne zaman gidiyorsun? Bilmiyorum. Tanrı ne zaman dilerse. Bu sözlerim onları güldürdü. Sanırım Tanrı bu işi pek ağırdan alıyor, dedi Dolly. Acelesi yok, diye Eva araya girdi. Ne kadar geç giderse o kadar iyi. O tabii, dedi Dolly. Neler hissettiğini biliyorum. Fakat Joseph pek öyle düşünmüyor. Ne dersin Joseph? Diye Amos memnun memnun bana baktı. Eminim Tanrı'nın acele etmesi için ne yapması gerektiğini araştırmak isterdi. Hem sonra sorun sadece bekliyor olması da değil. İlerleme olanaklarını da kaçıracak. Bir an önce orduya girip subay adayı olmalıydım. Pek subay olmayı ve bunun için uğraşmayı isteyeceğimi sanmıyorum doğrusu. Neden anlayamıyorum, dedi Amos. Neden peki? Benim görüşümce savaş tümüyle bir şanssızlıktır. Bundan yararlanıp yükselmeyi istemem. Fakat bir ordu için subaylar gerekli. Yani sen yan gelip yatmak mı istiyorsun? Çok daha iyisini yapabileceğin bir işi beceriksiz budalanın teki mi yapsın istiyorsun? Buna alışkınım, dedim omuz silkerek. İçinde bulunduğumuz koşullarda zaten çoğunlukla böyle yürümüyor mu işler? Ordu bu düzenin dışında olacak değil ya. Eva, onu bu tutumunu sürdürmesine göz yummak niyetinde misin? Doğrusu mükemmel bir ordu kurarız bu gidişle. Bu benim kendi inandığım bir düşüncemdir. Eva değiştiremez ve öyle sanıyorum ki değiştirmeyi de istemez. Orduya gidenlerin çoğu sivil yaşamlarındaki hırslarını yenemeyip ölülerin sırtından yükselmeyi kabullenebiliyorlar. Buna aldırmıyorlar. Kişinin kendi özel koşullarınca yaşaması aşağılanacak bir şey değildir. Sokrat ağır zırhlı bir piyade askeriydi. Sokrat'a, dedi Amos, pekala yeterli ve iyi bir neden sayılır. Yemekten sonra, saat biraz ilerledikten sonra Amos beni bir kenara çekerek yatak odasına çıkarttı ve 100 dolarlık bir banknot çıkartarak ceketimin iç cebine bir mendil yerleştirir gibi soktu. Bu bizim Noel armağanımız. Sağ ol, dedim parayı cebimden çıkartıp tuvalet masasının üzerine bırakarak. Fakat ne yazık ki alamam. Neden alamazmışsın? Saçma, bunu reddedemezsin. Söylediğim gibi bir armağan yalnızca. Banknotu kaptı. Daha inat etsen. Havalarda uçuyorsun. Sadece geçen yıl için gelir vergisi olarak ne ödedim biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? O halde bunun o paranın bir damla su bile olmadığını söyleyeyim de öğren. Bunu sana vermekle hiçbir şeyden kaybetmiyorum ben. Fakat ben bu parayı ne yapacağım Amos? İhtiyacım yok ki. Tanıdığım en inatçı keçisin sen bu yeryüzünde. Hiç kimsenin birazcık bile olsun yardımı ağır geliyor sana. Neden öyle söylüyorsun? Üzerimdeki şu gömlek senin. Bak ayağımdaki çoraplar da. Onlar için teşekkür ederim. Kullanıyorum işte. Ama başka bir şeye ihtiyacım yok. Joseph diye haykırdı. Seninle ne yapacağımı bilemiyorum. Bütün bu inançlarımla senin için giderek kaygılanmaya başlıyorum. Nasıl uğraşabileceğimi bilmek isterdim. Sonunda kendi kendini mahvedeceksin. Hiç değilse arada bir Eva'yı da düşün. Geleceği ne olacak onun? O gelecek ha? Evet gelecek. Kimin geleceğinin ne olacağı belli mi ki? Herkesin dedi Amos. Örneğin benim. Sen şanslısın. Senin yerinde olsaydım ben de biraz düşünürdüm. Ama geleceklerini düşünmekten vazgeçmek zorunda kalan yüzlerce, binlerce insan var. Bundan böyle kişisel gelecek diye bir kavram kalmadı. İşte bu nedenle benim orduda bir geleceğim olabileceğini söylediğin zaman gülünç geliyor bana. O trajedi içinde geleceği düşünmek ha. Geleceğim için bir iğne bile harcamam. Ve belki senin gibi olamam. Konuşmanın sonuna doğru sesim titremeye başlamıştı. Amos bir süre sessiz gözlerini üzerime dikti. Sonra şu parayı al Joseph dedi ve çıktı. Merdivenlerden aşağı inişini duydum. Sarhoş gibi yatağın üzerine bıraktım kendimi. Başımı ellerimin arasına aldım. Odanın bir köşesinden zayıf bir ışık süzülüyordu ve bakır abajurun aralığından ince bir çizgi halinde perdeye doğru vuruyordu. Odanın geri kalan kısmı karanlıktı. Tavanı ise caddenin yeşil ışıkları vuruyor, bembeyaz yüzeyi enine doğru keserek pancurun bir balık kılçığını andıran gölgesi düşüyordu. Konuşmalarım Amos üzerinde nasıl bir etki yaratmıştı? Bunu kestirebilmek olanaksız. Ne düşünebilirdi acaba? Belki de durumumu her zamankinden daha umutsuz görüyordu. Ya ben ne düşünüyordum? Söylediklerimin yarısı her ne kadar öfkeyle ağzımdan çıkmışsa da gerçek payı olan sözler miydi? Onun kişisel güvenlik anlayışı bende yoktu ve buna kesinlikle karşıydım. Ama başka bir gelecek anlayışına hayır. Yine de onunla bir mantık düzeyinde nasıl olup birleşebilirdik? Onun ruh anlayışı öylesine uzaktı ki sadece kendi için düşündüğü ufuk çizgisinde ufak tefek tepecikler olarak düşünebilirdi. Daha fazlası değil. Ama zamanla daha yakına gelecekti. Evet, bu ufuklar çökünce ki bu çöküntüden kurtulmaya imkan yoktu. O zaman herkes gerçekle yüz yüze kalıyordu. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Göğsümü sıkıştıran o duygu hafifliyordu. Havluyu yerine astığımda kafam az önceki kadar karışık değildi. Halının kenarına, karanlığın içine düşen 100 doları da aldım. Parayı geri vermeye kalkarsam yine bir sahne yaratılacaktı. Bunu denememekten daha iyi bir şey düşündüm. Amos'un gözlerini karıştırarak bir toplu iğne ya da herhangi bir tutacak arandım. İlk karıştırdığım gözde benzeri hiçbir şey bulamayınca bir göz daha açtım. Derken bir tane daha. Sonunda Donnie'nin tuvalet masasının gözlerinden birinde bir iğnelik buldum. Carola'nın başucuna parayı iliştirdim. Sonra odadan dışarı çıktım. Koridorda aşağıdan radyonun sesi ve evdekilerin kahkahalarıyla çeşitli yorumları kulağıma çalındı. Onlara katılmamaya karar verdim. Eva'yı Dolly, Etta ve Amos ile baş başa bırakmanın onun için neden zor olacağını düşünmeme karşın dönüp bir üst kata tavan arasına çıktım. Burasını Dolly bir müzik odası olarak düzenlemişti. Odanın bir duvarını kullanmayı bekleyen işlemeli bacaklı büyük bir piyano kaplıyordu. Buradaki piyanoya pek el sürülmezdi. Çünkü aşağı kata daha şık bir zencinin dişleri gibi sırıtan beyaz tuşlarıyla daha modern yeni bir piyano almıştı. Karşı duvarda ise tavana kadar yükselen plak gözleriyle büyük bir müzik dolabı vardı. Bir yıl kadar önce Etta'ya hediye ettiğim Piatigorsky'nin yorumladığı Hedy'nin cello için bir yapıtını aramaya koyuldum. Bir tek plak bulabilmek için bir düzine albüm karıştırmam gerekiyordu. Dolly ile Etta bütün sahiplenme anlayışlarına karşın fazlasıyla dikkatsiz sayılırlardı. Sayısız kırık plak vardı. Neyse ki aradığım plağı sağlam buldum. Kırık ya da kayıp olsaydı içimin sıkıntısı iki katına çıkacak, iyice keyfim kaçacaktı. Plağı koydum ve yüzümü piyanoya dönerek bir koltuğa yerleştim. Ağır başlayan bir albümdü bu parçanın en sevdiğim yeri. Ağır başlı açılış notları, ardından bilinçli, düşünceli bir itiraf. Müziğin üzerimdeki etkisi hala acı çekme ve zayıflıklarım konusunda çıraklık döneminde olduğumu gösteriyordu. Hiçbir çaba göstermemiştim. Dahası bütün bu duygulardan sakınmak, kaçınmak hakkını göremiyordum kendimde. Bu kadarı ilk notalarda belirgin bir biçimde yorumlanıvermişti. Kimse bir ayrıcalık için yalvarıp yakınamazdı. Bu hiç de insanoğlunun bir üstünlüğü sayılamazdı. Peki bütün bu duygularla ne yapacağım? Bunları nasıl karşılayacağım? Soruları ikinci bölümde cevaplanıyordu. Hiçbir kötülüğe yer vermeksizin incelikle. Gerçekten bu cevabı kendime tam anlamıyla uygulayabildiğim pek söylenemezse de doğruluğunu görebiliyordum ve anlatılmaz bir biçimde duygulanmıştım. Tam bir insan olana kadar benim cevabım olamazdı bu. Peki ben tam bir insan olmayı yardımsız, kendi başıma mı başarmak zorundaydım? Bunu başarabilmek için zayıftım. Çok zayıftım. İsteğimi gerçekleştirememiştim. O halde hangi köşeden yardım arayabilirdim? Bu güç neredeydi? Hangi kuralla, hangi düzen içinde, kim tarafından istenilebilirdi? Kişisel mi, insanlık adına mı, yoksa evrensel mi? Müzik sadece bir kaynağı adlandırıyordu. Evrensel olanı, yani Tanrı'yı. Fakat umutsuzluk ve keşmekeşten doğan bir boyun eğiş ne üzücü olurdu. Bu korkudan vücutça çaresiz olmak, tıpkı bir hastalığına çare aramak ve bu çarenin nasıl sağlanacağını aldırmamak. Plak bitti, baştan koydum. Hayır, Tanrı değil. Hiçbir üstün güç değildi. Benim kendi buluşum değildi bu. Çok önceden, çok eskidendi. Kendimden daha üstün bir gücün varlığını kabullenemediğim için kendi kendimle pek gururlanamazdım. Ya da benim sadece bir fikir ya da bir fikrin parçası olduğum üstün bir gücün. Bu değildi ama hiçbir düzen karşısında paniğe kapılmak istemiyordum. Benim gözümde bu büyük bir cinayetti. Bu duyduğum cevabım bana insan yüreğinin pek ender olarak rahatsız edilen noktalarına kolaylıkla nüfuz eden bu cevabın dindar bir kişi tarafından bestelenişine memnundum. Peki doygunluk arayan bir zihnin feda edilişi dışında bu cevabı elde etmenin yolu yok muydu? Hastalığın çaresinden başka bir hastalık sıçrıyordu. Yeni bir sorun değildi bu. Sık sık düşündüğüm bir sorundu. Ama böylesine umutsuz bir heyecanla bir cevap bulabilmek için böylesine çaresizce düşündüğüm bir sorun değildi. Ne de böylesine bir yalnızlık duygusuyla. Kendi gücümle yetersizliğim ve boyun eğişin yararları karşısında nedenlerimin yargısına geri dönmem gerekiyordu. Plağı üçüncü kez dinlemeye koyulduğumda Eta içeri girdi. Benimle hiç konuşmadan plakların bulunduğu rafların birinden rengarenk bir albüm çekip aldı, beklemeye başladı. Sabırsız bir biçimde kaşları çatılmış, ifadesiz yüzüme gözlerini dikmişti. Müziği pek duyamıyordum artık. Bir anda kaçınılmaz olduğumu fark ettiğim bir gerginliğe girmiştim bile. Pikap dolabının içine uzanarak kolu arandım. "Bir dakika, ne yapıyorsun?" diye bir adım atarak bana doğru ilerledi. Saldırgan bir tavırla döndüm. "Ne var?" dedim. "Pikabı kullanmak istiyorum, Joseph." "Henüz dinlediğim parça bitmedi. Beni ilgilendirmez," diye üsteledi. "Bu kadar zaman dinledin ya, şimdi sıra benim. Defalarca aynı plağı çaldın durdun. Sinsi sinsi dinliyordun değil mi?" dedim onu suçlarcasına. "Hiç de değil. Öyle bir açmışsın ki aşağı katta herkes duydu. Plak bitene kadar beklemen gerekecek hatta." "Beklemeyeceğim," dedi. "Annemin aldığı Cukat albümlerini çalmak istiyorum." Bütün gün sabırsızlıkla bekledim bunu. Yana çekilmedim. Arkamda pikap sallandı ve yine plağın son oyukları arasını çizerek cızırdadı. Parçanın ikinci bölümünü dinler dinlemez gideceğim zaten. "Fakat yemekten kalktığımızdan beri pikabı sen çalıyorsun. Sıra benim." "Hayır," diye cevap verdim. "Sen bana hayır diyemezsin." "Diyemezsin ne demek?" diyerek ani bir öfkeyle bağırdım. "Benim pikabımı, kendi pikabımı kullandırtmıyorsun bana." Bu az gelirse, hakkımda düşündüklerin ve söylediklerin beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Sesi bir motor gürültüsünden de yüksek çıkmıştı. "Ben Cukat plaklarımı dinlemek istiyorum. Umurumda değil hiçbir şey." Kendimi kontrol etmek için büyük bir çaba göstererek "bak," dedim. "Yukarı gelişimde bir amacım vardı. Bunun ne olduğunu açıklamam gerekli değil. Ama sen benim yukarıda yalnız oturduğum düşüncesine bile tahammül edemedin. Belki kendi kendime eğlendiğimi sandın ya da saklandığımı. Ve hemen rahatımı kaçırmak için peşimden koştun. Söyle, yalan mı? Ne kadar zekisin amcacığım. Ne kadar zekisin," diye aynen tekrarladım. "Ne konuştuğunun bile farkında değilsin. Saçmalıyorsun. Budala bir çocukla kavga etmek gereksiz. Zaman kaybı. Ama bana karşı neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Benden nedenle nefret ettiğini biliyorum. Tanrı'ya şükür sadece bir çocuksun ve bana karşı koyacak güçte değilsin. Sen delisin amca." "Tamam, konuşacaklarımızı konuştuk ve bitti," dedim. Kendimi başarılı bir biçimde kontrol ettiğime inanıyordum. "Conga mıdır nedir? İstediğin müziği dinleyebilirsin. Ama ben gittikten sonra. Şimdi istersen gidebilirsin. İstersen oturup parçanın sonuna kadar dinlememi beklersin." "Ne diye bekleyecekmişim? Sen benim istediğim plağı dinle. Dilencilerin seçme hakkı yoktur." Öylesine savaş kazanmış bir tavırla mırıldandı ki bu sözleri çok önceden hazırlanmış olduğunu anlamam hiç de güç olmadı. "Küçük bir hayvansın sen. Tıpkı hayvanlar gibi pis ve yılışık. Seni ancak bir temiz dayak paklar." "Oo," diye soludu. "Seni pis, pis, beş para etmez, üç kağıtçı." Onu kolundan tuttuğum gibi kendime doğru çektim. "Allah kahretsin seni Joseph. Bırak, bırak beni. Elindeki albüm dağılarak yere düştü. Boş kalan eliyle yüzüme uzanmak istedi. Onu saçlarından hırsla tutarak kafasını geriye çekiverdim. Sürekli bağırıyordu. Tırnaklarından kıl payı kurtuldum. Korkudan gözlerini sımsıkı kapamıştı. Sana bir dilenciden kolay kolay unutamayacağın bir anı bırakmak istiyorum diye saçlarından sürükleyerek onu piyano sehpasına oturttum. Yapma Joseph diye bağırmaya başladı. Pis köpek. Onu bacaklarımın arasına kıstırdım. İlk birkaç tokatı atarken aşağıdakilerin yukarı koştuğunu duymuştum. Fakat her şeye rağmen, bu olaydan sonra bütün olacaklara rağmen onun cezalandırılmasına kararlıydım. Sadece başıma gelecekleri bildiğim için daha hafif vuruyordum. Boşuna uğraşma diye ensesinden yakaladım. İstersen bağır çağır, küfret bana. Hiçbir yararı olmayacak. Amos koşarak içeri girdi. Arkasından soluk soluğa Dolly ile Eva göründü. Joseph, Amos soluk soluğa konuştu. Bırak kızı, bırak diyorum. Hemen bırakmadım onu. Artık bana karşı koymuyordu. Fakat uzun saçları yere doğru sarkmıştı. Dolgun bacakları yarı çıplak, kucağımda öylece yatıyordu. Bu pozu daha çok ortalığı karıştırmak için mi, suçluluğumu hafifletmek için mi, yoksa herkesin görüp de kurtarması için mi yaptığını önce anlamamıştım. Kalk ayağa Etta, dedi Dolly kısa ve keskin bir dille. Kalk ve eteğini ört. Etta ağır ağır doğruldu. Odadakilerin o anda ikimizin halini iyice gözleyebildiklerini sanmıyorum. Ve şimdi lütfen Joseph, ne yaptığını açıklar mısın? Diye Dolly iri gözlerini bana çevirerek sordu. Anneciğim, diye Etta birden işini çekerek ağlamaya başladı. Ben hiçbir şey yapmadım, üzerime saldırdım. Ne? Tanrı aşkına ne diyorsun sen? Diye şaşkınlıkla atıldım. Dayağı hak etmiştin. Arandığın için dövdüm seni. Dolly'nin irileşmiş gözlerinde anlatılmaz bir anlama çabası ya da suçlama vardı. Aynı bakışta gözlerimi gözlerinden ayırmadan ona karşılık verdim. Her ne nedenle olursa olsun hiç kimse bugüne dek Etta'ya elini kaldırmamıştır Joseph. Her ne nedenle ha? Acaba amcasının dilenci demesi her ne nedenlerden biri için yeterli midir? Kafanın içinde karma karışık bir şeyler var değil mi? Neden cevap veremiyorsun? Dolly kocasına sanki kardeşin delirmiş demek istercesine baktı ve sanki şimdi de ona saldırdığımı söylemek istercesine. Kucağıma oturttuğum gibi bir güzel patakladım onu. Hak ettiğinin yarısı bile değildi. Bana saydı, sövdü, küfretti. Onu çok güzel yetiştirdiniz doğrusu. Beni saçlarımdan tutup çekti diye Etta ağlamaya devam etti. Neredeyse boynumu koparacaktı. Eva pikabı kapatarak oraya sanki gizlenmek istercesine oturdu. Bu da bana duyduğum utancı kabullendiğini göstermişti. Fakat gerçekte utanacak bir şey yoktu. Zaten sonunda o da benim öfkelendiğim düzeye ulaşmıştı. Başka ne yaptı kızım sana diye Dolly sordu. Yoksa bir şeyleri sakladığını mı düşünüyorsun? Onu dövdüm. Daha ne arıyorsun? Ne söyleyeceğini umuyorsun daha başka? Ne biçim bir aşağılık davranış? Bir vahşi gibi davranmayı bırak Joseph, dedi Amos kesin bir dille. Bütün bunlar aynı zamanda senin de suçundur, diye cevap verdim ona. Görün işte kızınızı nasıl yetiştirdiğinizi. Çok güzel bir eser yarattınız değil mi? Sınıf ayrımını öğrettiniz ona. İnsanları ayırmasını, aşağılamasını, küçümsemesini. Evet, kendi aileni yani. Senin için her ne nedenle olursa olsun anlayışı önemli değil mi? İnsanlar bir yılda bir düzine ayakkabı eskitemiyorsa, sadece bir çift ayakkabıyla bir yılı geçiriyorsa değersiz varlıklar mıdır? Çocuğa el kaldırmaya hakkın yok, dedi Dolly. Odanda ne yaptığını neden söylemiyorsun, dedi Etta. İvan'ın oturduğu yerden doğrulduğunu fark ettim. Ne? Diye Dolly sordu. Odandaydı. Oraya Amos ile birlikte gittik. İşte kendisine sor. Ben seni gördüğümde babam yanında değildi. Annemin tuvalet masasını karıştırıyordun. Seni küçük sinsi, diyor, gözlerimi ona çevirerek bağırdım. Diyorsunuz değil mi? Dedim diğerlerine dönerek. Beni hırsızlıkla suçluyor. Ne yapıyordun odada? Diye Etta sordu. Bir şey arıyordum. Aşağı gidip tuvalet masasından herhangi bir şeyin eksik olup olmadığına bakabilirsiniz. Hiçbir şeyin kaybolmadığını göreceksiniz. Ya da üzerime arayabilirsiniz. İzin veriyorum. Peki öyleyse söyle, ne arıyordun? Kimsenin hırsız olduğunu söylediği yok. Düşündüğüm bu ama, ben biliyorum. Söyle hadi, diye Dolly üsteledi. Sadece bir toplu iğne arıyordum. O anda ihtiyacım vardı. Pikabın yanında, odanın karanlık köşesinde Eva başını öne doğru eğerek elleri arasında aldım. Orada ne poz yapıyorsun sen de öyle, diye ona seslendim. Sadece bir toplu iğne ha, hepsi bu mu, dedi Dolly. Durumun ciddiyetine rağmen ağzı hafif bir gülümsemeyle kıvrıldı. Evet, fena yazık ki doğru. Kimse cevap vermedi. Devam ettim. Sanırım böylelikle rezilliğim tamamlanmış oluyor. Sadece düşüncesiz, cüretkar ve inatçı değil, aynı zamanda bir dilenciyim. Etta'ya dönerek önünde eğildim. Gözyaşları içinde, yüzünde beni azarlar ifadesiyle başını çevirdi. Ve Amos'a dönerek devam ettim. İnatçı fakat gerçekte budalanın teki. Eva bana hiç bakmadan odayı terk etti. Sana gelince Amos diye devam ettim. Beni küçük görmeye başlayabilirsin. Sen de Etta, Dolly ile aynı kandan olmadığımız için o aileye bir şerefsizlik getirmediğim sürece bizim küçümsenen ailemizin dışında sayılır. Diyelim hırsızlıktan, tecavüz ya da kötü bir suçtan tutuklanmam gibi bir şerefsizlik. Ne Dolly ne de Amos cevap verme gereğini duymadılar. Ivan'ın arkasından aşağı indim. Otobüste benimle hiç konuşmadım. İndiğimizde önden koşarak benden ayrı yürüdü. Oda kabımıza vardığımda onu yatağın kenarına oturmuş ağlar buldum. Sevgili karıcığım dedim. Hiç değilse senin bana inandığını görmek ne büyük mutluluk. 27 Aralık. Bu sabah Amos telefon etti. Onunla görüşmek üzere yerime Eva'yı gönderdim. Döndüğünde Eva neden durumu açıklığa kavuşturacak biçimde konuşmadığımı ve abimin ailesine yanlış bir izlenim bırakmak istediğimi sordu bana. Kendi izlenimlerimden memnun olduktan sonra onların hakkımdaki izlenimlerinin beni hiç ilgilendirmediğini söyledim. Eva işe gitmeden önce kızaran göz kapaklarına civa oksit sürdü. Ağlaması saatlerce sürmüştü. Bir tek noktada rahattım. Para konusunda Etta'nın onu almayacak kadar büyüklük göstereceğine inanmadığım için huzursuzdum. Fakat Dolly'nin tuvalet masasında ne yaptığımı görmek için beklememiştim. Para konusunda hiçbir şeyi bilmiyordu. Yoksa beni çıldırtmak için çalardı da. Şimdi Etta'nın bana bu denli benzemesinin onun için ne demek olabileceğini düşünüyorum. Ne diye dış görünüşümüzdeki benzerliğin diğer yönlerimizle de bağlantılı olduğunu düşünmem gerekiyordu ki. Bunun cevabını aramak için kendi yaşamımın çok gerilerine dönmem gerekecek. Pek geri dönmeyi istemediğim bu dönemler ne var ki gerekli bilgileri açığa koyacaktı. Ve işte bu geri dönüşte bir yüz, başka hiçbir benzerinde eşi olmayan bir önem taşıyordu benim için. Yüz benzerliği, kişiliklerin, yaratılışların ve büyük bir olasılıkla alın yazıların benzerliği anlamına gelmeliydi. Ailemizde kadınlar güzel, erkeklerse yakışıklıdır. Kendimi yakışıklı bir erkek sayarak yetiştim. Gerçi anımsadığım belirli bir olay yoktur böyle düşünmemde. Sadece evin havasından gelen bir duygudur bu. Şimdi 4 yaşımda annemle teyzemin benim saçımın taranması konusunda aralarında çıkan tartışmayı anımsıyorum. Diana teyzem annemi eleştirerek buklelerimin kesilmesi için geç bile kaldığını söylemişti. Annem onun sözlerinin kulak arkası ediyordu. Diana teyzem dünyayı umursamazdı. Bir gün beni alıp berbere götürdü. O günlerin modası olan bir biçimde saçlarımı kestirdi. Uzun buklelerimi de bir zarfın içine koyarak anneme getirdi ve kadıncağız hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu olaya sadece o yaşta görünüşümün gözümde nasıl büyütülmüş olduğunu anımsamak için değinmiyorum. Olgunluk çağımda başka bir bağlantıyla anımsamam gerektiği bir olay olduğu için anlatıyorum. Oturma odasındaki masanın gözlerinden birinde aile resimleri dururdu. Ve çok küçüklüğümden beri tutkun olduğum bir fotoğraf vardı işlerinde. Dedemin, yani annemin babasının ölmeden kısa bir süre önce yapılmış bir tablosuydu. Buruşmuş yumruğuna şakağını yaslamıştı. Uzun sakalları sararmış fakat canlı, sıcacık gözleri sabit, üzerindeki giysiler kefen gibi. Bu resimde büyümüştüm. Ve bir gün 14 yaşındayken buklelerimi saklı olduğu zarfla birlikte bu resmi çekmeceden çıkarttım. Resmi incelerken birden dedemin kafasının zamanla buklelerim kesilmiş saçımla ve her şeyimle karşıma dikili vereceği düşüncesine saplandım. Daha sonraları bu resmin benim ölümsüzlüğümün bir kanıtı olduğu inancı belirdi bende. Bir anaçtan daha fazla kesinlik kazanmış bir gerçek olmuştu bu benim için. Dedemin ve ondan önce yaşayanların kemikleri üzerine basarak sürdüreceğim geçici, ödünç bir yaşamım vardı. Fakat o çok geçmişe dayanmayan görünümüyle benim üzerimdeydi sanki. Yıllar geçecek ve benim de ellerim buruşup bakışlarım sabitleşene dek beni yavaş yavaş geri isteyecekti. Belki can sıkıcı, tatsız bir düşünüştü bu ama hiç de korku verici değildi. Ve boş gururum gösterişim üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Ne var ki sadece boş bir gurur, gösteriş değildi benimkisi. Böylesine yüzeyde değildi. Bugün için yüzüm tümüyle varlığımı, anlamımı simgelemektedir. Atalarımın, yani yeryüzünde yaşayanların bir belgesi, buna bağlı olarak benim dünyaya sunuluşum, dünyayı görüşüm ve kabullenişim ve yine dolayısıyla kendimi dünyaya sunuşum. Bütün hepsi kişisel ve özeldi. Üzerinde asla konuşulmamıştı. Fakat dahası yakışıklılığımın bilincine vardığımda biraz olsun kuşkulanmamıştım bundan. Ölümlü olmak açıkladığım gibi rolünü oynamış, boş gururum ve gösterişime karşı saldırıya geçmişti. Kuşku gizli gizli kurcalıyordu çünkü sürekli düşünüyordum. Yanlış olan bir şey vardı. Daha doğrusu bir sahtelik vardı demek istedim. Ve işte o sıralarda bu olay oldu. Ortaokulda Will Harsha adında Alman bir çocukla arkadaş olmuştuk. Onun evine gidip gelirdim ve kız kardeşini kendimden küçük bir erkek kardeşiyle annesini tanıyordum. Uzak bir semtte bir dükkanı olan babasıyla hiç karşılaşmamıştım ama. Bir pazar sabahı onu aradığımda babası da evdeydi. Will beni babasıyla tanıştırmak üzere içeri çağırdı. Şişmanca bir adamdı, siyah saçlı, esmerdi. İyi bir insana benziyordu. Demek Joseph sensin dedi elimi sıkarken. Ve karşısına Almanca, Erist schön dedi. Mephisto war auf schön diye cevap verdi Bayan Harsha. Mephisto, ne dediğini anlamıştım. Donmuş kalmıştım. Bayan Harsha beni izlemeye devam ederken ne söylediğini anladığımı kestirmiş olmalıydı. Çünkü kocası gözlerini ona dikmişti. Bayan Harsha ise dudakları sımsıkı kapalı beni izlemeye devam etti. Bir daha onları görmedim. Okulda Will'den elimden geldiğince kaçıyordum. Bayan Harsha'nın sözlerini düşünmekten uykusuz geceler geçirdim. Sanki içimi görmüştü. Bir içgüdüyle başkalarının görmediği bir kötülüğü hissetmişti diye düşünüyordum. Uzun süre kendimde insanlık dışı şeytanca bir taraf olduğuna inandım. Sonraları bundan vazgeçtim. Eğer içimde bir şeytan olsa bile zavallı bir şeytandı. Özellikle bende olan bir şeytanlık da değildi bu. Genel olarak insanlardaki şeytanlıktı. Fakat ne var ki diğer insanlardan bir farklılığım olduğu konusundaki kendi kuşkularımın ve içimde çürümüş bir şeyler sakladığım kaygılarımın Bayan Harsha gibi insanların varlığıyla doğrulandığı duygusuna kapılmıştım. Bu romantizm dediğimiz bir anlayışın getirdiği eski bir inançtı bende. Belki herkes için geçerlidir bu inanç ve belki kendi kendimizi iyi kabul etmektense diğerlerinin hakkımızda kötü izlenimlerine sarılacak kadar kendimizi iyi tanıdığımız için hepimize vardır bu duygu. Bayan Harsha çok iyi terbiye görmüş bir çocuk olarak benden hoşlanmamış olabilirdi. Ya da çocukluğumdan kalma bir alışkanlıkla arkadaşlarımın büyük yaştaki akrabaları ve özellikle anneleriyle sıkı ilişkiler kurmam ya da kurma çabası içinde olmam da onu rahatsız etmiş olabilirdi. Bir çocuk gibi davranmayışımı yanlış biliyordu belki. Pek çok kişi bu halime kızardı zaten. Çok uzun yıllardır bu hasta yönümden kendimi kurtarmıştım. Etta yüzünden bütün bu yıllara geri dönmüştüm. Fakat ikimiz arasında bir paralellik olduğunu düşünmek için hiçbir neden yoktu gerçekte. Belki büyük babamdan gelen benzerliğimiz de ortak olan yanımız. Fakat bir gün eğer onun bizi yok etmesi söz konusu ise ortak yanları olmayanları da aynı şekilde yok edecektir. Dolly'yi de düşünmüyor değildim. Tabii ki bir melek olmadığını biliyorum. Fakat dün geceki sahnede onun rolünü şöyle bir kafamda tekrarladığımda onu her zamankinden daha şeytancı gördüm. İşte insanları hiç de iyi tanıyamadığımın bir kanıtı daha. Onların aşağılık taraflarını olasılık tanımam. Göz kırpışları, baş, el hareketlerindeki kadar doğal kabul edilmesi gereken aşağılık taraflarına. Kuramsal olasılıklar, yani gerçek olmayan olasılıklar tanırım sadece. Biraz kurnazlık ve açık gözlülük yönünden kendimi eğitmeye başlamam gerekecek. 28 Aralık. Goethe meyvelerde, çiçeklerin açmasında ve her mevsim doğa olaylarında tekrarlanan duyarlılıklarıyla şu kötü ışığın altında bizim pencereden bakıp sokağın kış görüntüsü hakkında ne düşünürdü acaba? 29 Aralık. Öğlen saat 1'e kadar uyudum. Saat 4'te yürüyüşe çıktım. Yürüyüş sadece 10 dakika sürdü ve eve geri döndüm. 31 Aralık. Tatil şerefine tıraş oldum. Fakat sokağa çıkacak değiliz. Ivan'ın dikişleri varmış.